Ayrım 3. Beni derinden etkiledi bu sözler. Çünkü 2. Dünya Savaşı öncesinde yazılmış ve o dönem insanını uyandırmak için söylenmiş bu sözler, bugünün insanı için de geçerli. 20. yüzyılın son yılında, hatta son aylarında, biz yine korkunç bir nefret, kin ve öfkeyle karşı karşıyayız. Sürekli bir öldürme ve yerinden yurdundan etme olayı yaşanıyor. Dünyanın hangi bölgesine bakarsak bakalım, bir savaş hali var. Roman Roland'ın sözleri burada bir kez daha önem kazanıyor. Evet, yaşamın bütün güçlerini ölümün güçlerine karşı harekete geçirmek zorundayız. İşte bu da Kitab-ı Mukaddes'ten bir şükran ilahisi. Yaşam hep yeniden başlar. Toprak meleği tohumu bağrına basar ve ona yaşam sunar. Su meleğinin öpücüğü tohumu uyandırır. Güneş meleğinin sıcaklığı tohumu büyütür. Küçük bitki rüzgarda kıvrılıp bükülür. Hava meleği onun güçlü olmasını sağlar. Küçük bitki kutsaldır. Çünkü o sonsuz düzenin yaşam pınarında yıkanır. Çok güzel değil mi? İlahinin yer aldığı sayfanın karşısında da Goethe'den bir alıntı var. Bütün teoriler gri, yaşam ağacı ise yeşildir diyor Goethe. Doğru, çok doğru. Ben bir yandan bilgisayar başında oturmuş satır üstüne satır yazarken, arada da papyonun huzur içinde uyumasını izliyor. Papyon baktığım iki kediden biri. Gerçekten de boynunda bir papyonu var kendinden. Ağustos böceklerinin sonsuz senfonisini dinliyor ve kendimi karşımdaki dev çam ağaçlarıyla bahçe demirine dayanmış iğneli çam ağaçlarının ve onlara dolanmış asmanın rüzgardaki hafif devinimlerine bırakıyor. Onlarla birlikte deviniyorum. Yaşam çok güzel. Gidip semizotlarını yıkadım. Suyu görünce canlanmışlar. Yani su meleğinin yaşam öpücüğü canlandırmış onları. Şimdi onlar süzülürken pazılar yaşam öpücüğü alıyor. Gerinerek kendilerine geliyorlar. Ocağa bir çay bardağı ölçüsüyle tam pirinç koydum. Semizotu için fazla ama pişirmişken bir tabakçıkta pirinç pilavım olsun dedim. Yazın pek sık pilav pişirmiyorum. Ama o kadar tüp kullanacağım, azıcık pirinç için bir sürü enerji harcamaya gönlüm el vermedi. Tam pirincin özelliği, kepeğiyle duruyor olması. Yani besleyici hiçbir özelliğini kaybetmeden geliyor soframıza. Çoğumuzun bilmediği bir özellik bu. Oysa bizim alıştığımız beyaz pirinç fabrikalarda cilalanıyor. Görücüye çıkartılırken de yaşamsal özünü yitirmiş oluyor. Tam pirinç tek başına bile yeterli bir besinken, yani içinde birçok vitamin ve mineral varken, beyaz pirinç pilavı tek başına yalnızca karbonhidrat ihtiyacımızı sağlıyor. Yani yanında bir şey yenmezse besleyici değil. Tam pirinç kabuklu olduğu için geç pişiyor. Daha fazla suya ihtiyaç duyuyor ama çok da besleyici. Tam pirinç pilavı pişirmek için şöyle bir yöntem izliyorum. Önce pirinçleri ayıklıyor ve yıkıyorum. Bakliyat ve hububatı yıkamak benim alışkanlığım. Öylece kullananlar da var. Bence yıkanması gerekiyor. Çünkü kim bilir kimlerin elindeydi, kim bilir hangi şartlarda korundular. Sonra bir ölçü pirinç için iki ölçü su kaynatıyor, içine bir tutam tuz, çok az zeytinyağı ve pirinci koyuyor ve çok kısık ateşte suyunu çekene kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişiriyor, 5-10 dakika dinlendiriyorum. Semizotu yemeği. Bir demet, ortalama yarım kilo ayıklanıp doğranmış semizotu, 3 çay bardağı pişmiş tam pirinç, çiğ olarak 1 çay bardağı, 1-2 doğranmış orta boy soğan, soyulup doğranmış 2 domates, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım su bardağı su, tuz. Bu yemeği en kolay pişirme yöntemi bütün malzemeyi tencereye koyup su kaynayana kadar harlı ateşte, sonra da kısık ateşte bütün malzemeler yumuşayana kadar kapağı kapalı olarak pişirmek. Semizotu çabuk pişer. Bu durumda soğanın pişmesi baz alınacak. Çünkü pirinci de önceden pişirdiğimiz için onu beklemek zorunda değiliz. Çok kısık ateşte pişireceğiniz için tahmini yarım saat beklemeniz gerekecek. Yoğurtla mükemmel bir öğle yemeği oluyor. 4 kişilik. Yemeğim pişti. Yerken aklıma minimalizm konusu geldi. Bu aralar bir minimalist, minimalizmle kırdısıdır gidiyor. Behiç Ak, Cumhuriyet'teki karikatürlerinde bir ara her gün bu konuyu işledi. Güzel dalga geçti doğrusu minimalist geçinenlerle. Herkesin minimalizm yaklaşımı farklıdır ve kendi imkanlarına göre değişir. Bense farkına varmadan bir minimalizm örneği yaşadım ki burada size anlatmadan edemeyeceğim. Bir süredir su tasarrufu konusuna takmış bulunmaktayım ve hangi yollarla su tasarrufu yaparım diye düşünüp duruyorum. En son keşfim de, ki eskiler bunu zaten yaparlardı, hele evinde akan suyu olmayanlar, sebze yıkama suyunu çiçeklere dökmek. Hele şu sıcak yaz günlerinde toprağın nefes almak için bol suya ihtiyacı var. Özellikle hiç yağmurun yağmadığı sıcak yaz günlerinde ben bu işi eskiden de yapardım. Ama zamanla maksimalist birine dönüştüğümü şimdi görebiliyorum. Oysa dünyadaki kaynaklar, hele temiz olanları o kadar azaldı ki artık her şeyi dikkatli kullanmak zorundayız. Neyse, ben yine konuyu dağıttım galiba. Semizotlarını yıkadıktan sonra suyunu çiçeklere döktüm. Sabah zeytinyağlı domatesimi bitirememiş ve bir kenara ayırmıştım. Aynı tabağa yemek için domates ve soğan doğradım. Pirinçleri pişirdiğim tencereye diğer malzemeleri koyup pişirdim. Tencerede tabakta yıkanmadı, deterjan ve su kullanılmadı. Domates ve soğanı doğradığım tabağa önce yemeğimi sonra da yoğurt koydum. Kasede biraz yoğurt kalmıştı. Hemen üzerine biraz tuz, biraz da su ekledim ve bir bardak ayran yaptım, içtim. Şimdi yemek bulaşığım lavaboda duruyor. Biraz da enerji. Kendi enerjim konusunda minimalist olup uzanacağım, sonra da size yemekten sonra uzanmayla ilgili bir hikaye anlatacağım. Bu bir diyet aslında. John Dillard diye biri 2 yıl önce benim de 4,5 ay kaldığım ve gönüllü çalışma karşılığında kurslarına katıldığım eğitim merkezinde bir kurs vermiş. Kursun nasıl geçtiği konusunda henüz bilgi alamadım. Merkezin müdiresiyle internet aracılığıyla düzenli olarak yazışıyorum. Çok sevdiğim bir dostumdur Felicity. Ama merkezin gazetesinde tam sayfa ayrılmış The French Paradox and the Midday Meal, Fransız paradoksu ve öğle yemeği başlıklı yazıya. Size kısaca bu yazıyı özetleyeceğim. Ama bu günlük bu kadar yetsin çünkü artık biraz uzanmak istiyorum. Siesta'ya ihtiyacım var. Alıştım biliyor musunuz? Her öğleyin biraz uzanmazsam kendimi yorgun hissediyorum. Güney İspanya'da yaz aylarında hemen hemen bütün resmi daire ve dükkanlar 12-16 arası kapalıdır. 28 Haziran 1999 Pazartesi. Bir ay daha bitiyor. Dolunay zamanı geldi. Bodrum ise sıcaklara teslim olmuş durumda. Neyse ki son günlerde gökyüzünde biraz hareketlenme var. Şu rüzgarların adlarını bir türlü öğrenemedim. Lodos mu geldi, Poyraz mı esen, birilerine sormam gerekiyor. İşte bunlardan biri esiyor bugünlerde. Bu esinti semalarımıza bulutlar getirdi de göğe bakınca mavi, mavi, mavi görmek yerine beyaz, turuncu, pembe, mor görür hale geldik. Hele dün gördüğüm bulutlar ve güneş batmaya yüz tutmuşken kırmızı bulutların arkasından aniden çıkıveren dolunayı size anlatmak için ne söz bulacağımı bilemiyorum. Belki Nazım Hikmet olsa en sade ve en etkileyici sözcükleri bulur. Size şaşkınlıktan küçük dilinizi yuttururdum. Onu bunu bırakalım da sizinle cumartesi akşam yemeğimi yerken omzuma konan ilham perisinin okuduğum kitap üstüne zorla yazdırdıklarını paylaşayım. Bu arada nefis sandviçimi elimden bırakmak zorunda kaldığımı da yeri gelmişken belirteyim. Bu güzelim sandviçin nasıl yapıldığını size daha sonra anlatacağım. Gün yüzünü döner kızıla çalarken pembe ve mavinin arasından saflığın ve güzelliğin simgesi gibi bembeyaz ve neredeyse yüz yuvarlak çıktı ay. Yüzünde bildiğim ifade biraz üzgün. Biz dünyalılara olan uzaklığı olmasa gerek üzgün olmasının nedeni. Bence insanın dünyaya yaptığı kötülüklere bakıyor, görmek istemezcesine. Bodrum Yarımadası'ndaki çirkin beton yığınını görüp de mutlu bir ifadeyle bakması beklenemezdi zaten. Bu paylaşımdan sonra demin dağıttığım konuyu toparlamak, hatta öncelikle cumartesi günü yarım bıraktığım konuyu tamamlamak istiyorum. Efendim, siestadan sonra kalkıp akşam yemeğimi hazırladım. Ve yine geleneksel teras saatleri için düzeneğimi kurup şişedeki kırmızı şarap bozulmadan içeyim diye, maksat boşa gitmesin, hemen bir kadehe dolduruyor ve yaratıcı bir biçimde mükemmel bir sandviç yapıyorum kendime. Makinede film olsa fotoğrafını çekeceğim. Sandviçimle küçük bir tabak zeytinyağlı fasulyeyi de sehpa olarak kullandığım sandalyeye koyup, al gözüm seyreyle Bodrum Kalesi'ni diyorum. Sandviçin tarifini fesleğenli açık sandviç adıyla mevsimlerle gelen lezzetlerde okuyabilirsiniz. Kitap elinizde olmayabilir diye burada kısaca anlatmak istiyorum. Önce en sevdiğiniz ekmekten iki dilimi hafifçe kızartıp üzerine zeytinyağı gezdiriyorsunuz. Ve kıydığınız fesleğen yapraklarından biraz koyduktan sonra önce dilimlenmiş keçi peyniri, üzerine domates dilimleri, tuz ve kalan fesleğen parçacıklarını koyuyorsunuz. Dilerseniz üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Ama ben denedim. Yerken ellerimi yağ içinde bırakıyor. İşi tadında bırakıp üzerine yağ sürmemek daha iyi galiba. Dilerseniz kolay yemek amacıyla sandviçinizi ortadan ikiye kesebilirsiniz. Sandviçim o kadar güzel oldu ki gece rüyamda görmüşçesine ertesi sabah bir kez daha yaptım. Yeni klasiklerimden biri olacak sanırım. Eskiden bu işi yaparken bir de fırında pişirip kabuklarını soyduktan sonra sarımsaklı sirkeli bir karışımda marine ettiğim kırmızı etli biber parçaları da eklerdim. Çok lezzetli olurdu. Bugüne kadar hatırlamadığım için hayıflanıyorum. Ah o kaybedilen günler. Bir CD koymak için mutfağa gittiğimde bir taşla iki kuş vurmak amacıyla sabah dolapta bulduğum sararmakta olan brokoli demetini suya koydum. Biliyorum, su meleği öpünce sararmış kısımları yeşile dönmeyecek ama yine de biraz dirilsinler ve temizlensinler diye suya attığım brokolileri yıkayıp buharda pişirme tenceresine koydum. Şimdi hafiften yumuşama operasyonundalar. Birazdan onu zerdeçallı ve sarımsaklı olarak pişireceğim. Bundan 3 yaz önce Kaliforniya'da bir ay kalıp çalıştığım organik ürünler yetiştiren çiftlikte erin yapmıştı sanırım o yemeği. Erini anınca oradaki sistem geldi aklıma. Ne güzel bir dönemdi. Temmuz ayıydı, hava sıcak, aynı Bodrum gibi. Sabahları erken kalkılıyor ve herkes bir şeyler atıştırıp çalışmaya başlıyor. Her şey elle ve el aletleriyle yapıldığı için her gün herkese yapacak bir dolu iş çıkıyor. Çiftlik sahipleriyle birlikte 8 kişi yaşıyoruz orada. Çiftliğin adı Camp Joy ve sahipleri olan Terry ve Jim çok hoş bir çift. Terry üniversitede okurken ben çiftçi olmak istiyorum diyerek üniversitedeki eğitimini yarım bırakmış. Türkiye'de böyle bir şeyi yapmaya kaç kişi cesaret edebilir ki? Jim'le tanışmışlar ve evlenip Camp Joy'a gelmiş Terry. Çiçeklere çok meraklı. Güzel çiçekler yetiştirip düğün ya da özel partiler için hoş düzenlemeler yapıyor. Kalan çiçekleri de satıyor. Çiftlik, Community Supported Agriculture. Türkçesi, komşular tarafından desteklenen tarım. Bu Amerika'da yaygın bir sistem. Çiftliğe yakın oturan bazı aileler, sezon başında belirlenmiş olan sezonluk parayla birlikte satın aldıkları sepetleri çiftliğe teslim ediyorlar. Bu sepetler her hafta yetişen ne varsa onlarla doldurulup sahiplerine teslim ediliyor. Yanında bir de haftalık bültenle birlikte. Bültende çiftlikten haberler ve sepetteki ürünlerle yapılabilecek yemek tarifleri yer alıyor. Haftada iki kere hasat yapılıyor ve bazı aileler salı günü, diğerleri de cumartesi günü gelip sepetlerini alıyorlar. Bayramlık çocuk sevinciyle. Çünkü o gün dalından koparılmış salatalıklar, marullar, patatesler, erikler filan var sepette. Hem onlar taze ve sağlıklı ürünler yemiş oluyor, hem de komşuları olan çiftliğin ayakta kalmasını sağlıyorlar. Böylece çiftlik sahipleri müşteri bulmak için pazara gitme gereği duymuyor. Kendileriyle birlikte komşularını da beslemiş oluyorlar. Ben Orada kaldığım süre içinde daha çok ağaçlarla ilgilendim. Bazen de ekim, biçim ve ot toplama işleriyle. Ama en sevdiğim şey kesinlikle şeftali ve nektarin ağaçlarının tepesine çıkıp onları toplamak, reçel, marmelat pişirmek, her gün sağılan keçilerin sütüyle sütlaç, puding yapmaktı. Çünkü inanılmaz miktarda süt birikiyordu dolapta. Ah ne günlerdi. Hep sevgiyle anıyorum. O gün yemek pişirme sırası kimdeyse işini diğerlerinden önce bırakıp bahçeden yapacağı yemek için gerekenleri topluyor ve toprağa geçip yemek yapmaya, hazırlığa başlıyordu. Düşünsenize, kabakları, brokolileri, havuçları toplamış, bir marul koparmış, dereotu, maydanoz, roka eklemiş ve içeri geçip yemek hazırlığına başlamışsınız. Bundan daha keyifli bir yaşam olamaz gibi geliyor bazen bana. Yemek hazır olduğunda diğerleri de gelir, öğle yemeğinden sonra bulaşıklar yıkanır, ortalık toparlanır, sonra da herkes odasına dinlenmeye çekilirdi. Saat 4 civarında güneş artık etkisini kaybettiğinde yeniden işe koyulunur ve işler bitene kadar çalışılırdı. Akşam yemeği serbest. Ya öğle yemeğinden kalanlar yenir ya da herkes kendine hafif bir şeyler hazırlardı.